Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Aziz kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, Nahl suresinin 63. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Estaizu billah. Tallahi leqad erselna ila umemin min gablik. Fezeyyene lehumu şeytanu a'malahum. Fehuve veliyyuhumul yevm. Ve lehum azabun elim. Allah'a yemin olsun ki senden önceki ümmetlere, kavimlere de biz muhakkak peygamberler gönderdik. Şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi. Yani şeytan peygamberlere inanmayan, özellikle kafir ve müşriklere kendi yaptıklarını güzel gösterdi. Alladı, pulladı. İnkarlarını, yalanlamalarını güzel gösterdi. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمُ Dünyada onların yöneticisi, patronu, dostluğunu yaptı şeytan. Onların dostu oldu, patronu oldu, efendisi oldu. Diğer bir manaya göre, bugünkü müşriklerin dostları da o şeytan oldu. Yönlendiricisi, efendisi de o oldu. Onlara yaptığını onlara da yaptı. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Böyleleri için, yani şeytanın güzelleştirdiği amellerin peşinde bir ömür sürenler ve öylece son nefesini verenler için elim bir azap vardır. Son derece acı, acıklı, ızdırap veren bir azap olacaktır kıyamet gününde. Bu ayet-i kerime tarih boyunca peygamberlerin karşılaştığı bir ortak bir tavra dikkat çekiyor. Yani bu ayet aynı zamanda Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bir teselli veriyor. Sanki şöyle demiş oluyor. Şimdiki senin davetine kulak tıkayan, seni yalanlayan, indirilen ayetleri görmezden gelen bu topluluk sadece senin topluluğun değil. Yani benzer topluluklar daha önceki peygamberler zamanında da hep ola gelmiştir. Hemen hemen bütün peygamberler benzer tavırlarla karşılaşmışlardır. Peygamberi reddetmek, onu küçük görmek, onu yalanlamak, ona sihirbaz demek, Allah gönderecek başka kimse bulamadı mı diye onu tahkir etmek. Gelecekse melek peygamber gelmeli, sen de bizim gibi bir beşersin demek. Bu ve benzeri birçok tavır insanlık tarihi boyunca bütün hak peygamberlere karşı kafirler tarafından gösterilmiş, takınılmış bir tavırdır. Öyleyse ey Nebi-i Zişan, sen vazifeni yapmaya devam et. Böylesi karşılıklar elbette sen de göreceksin, bulacaksın. Bu sana has bir durum değil. Onun için sen bu konuyla ilgili kendini sorumlu hissetme. Bunlar neden bana böyle davranıyorlar diye kendine kahretme. Bu böyle ola gelmiştir. Sende de aynı şey olacaktır. Çünkü şeytan böylesi kimselerin yaptıklarını güzel gösteriyor. Kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyor. Her insanda kendini savunma mekanizması var. Kendince akıl yürütüyor. İşte kendince deliller getiriyor. Diyor ki mesela peygamberlere karşı gelenler, biz babalarımızı, dedelerimizi bu yaptığımız şey üzere bulduk. Yani sen yeni bir şey getiriyorsun. Tabiri caizse fitne çıkarıyorsun. Bizi birbirimize düşürüyorsun. Ne güzel, akıp gelen bir inanışımız var. Sen bunu bozuyorsun diyerek peygamberlere karşı tavır almışlardır. Ayet-i kerimedeki فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ ifadesi müfessirlerimiz tarafından birkaç şekilde anlaşılmış. Birisi şöyle, buradaki el yevm kelimesi gün anlamına geliyor. Diyor ki bazı müfessirler, dünyayı sanki burada Cenab-ı Hak bir gün olarak ifade ediyor. Ahirete de yarın diye dikkat çekiyor. Öyleyse buradaki el yevm kelimesi dünya hayatını ifade eder. Ve burada da fehüve, yani o şeytan onların bu dünyadaki dostudur. Dünyadaki efendisi ve patronudur. Onun dediğini yapar onlar. Onun izinden gider. Şeytanın yönlendirmesi çerçevesinde hareket ederler manasınadır diye açıklıyorlar. Bazı müfessirlerimiz de bu el-yevm kelimesini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki müşriklere işaret eden, bugün de onların dostu şeytandır. Yani nasıl öncekilerin dostu, yönlendiricisi, yöneticisi, velisi, bir anlamda patronu, efendisi şeytan ise, bugününkilerin de patronu, yönlendiricisi, yöneticisi şeytandır. Şeytan onların yaptıklarını kendilerine güzel göstermektedir anlamında bu el-yevm kelimesi bu şekilde anlaşılıyor. Ve lehum azabun elim, ve böyleleri için, yani peygamberin davetine kulak tıkayan, ona karşı gelen, onu yalancılıkla itham eden, ona sihirbaz diyen veya bir şekilde ona karşı düşmanlık gösteren, eziyet eden kimselere ahirette çok çok acıklı bir azap olacaktır kıyamet günü. وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا ف۪يهِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ Biz sana bu kitabı, yani Kur'an'ı, ancak hakkında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda onlara gerçeği bütün açıklığıyla anlatıp beyan edesin diye, bir de iman edecek bir toplum için doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet kaynağı olsun diye indiriyoruz. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Biz bu kitabı sana eziyet çekmen için indirmiyoruz. Nitekim Taha suresinde Kur'an'ı biz sana meşakkat çekesin diye indirmiyoruz. Demek ki Kur'an-ı Azimüşşan'ın indiriliş hedeflerinden iki tanesine burada dikkat çekiliyor. Birisi insanların İhtilaf ettikleri, anlaşmazlığa düştükleri, tam karar veremedikleri konularda Allah Celle Celaluhu hakikati beyan ederek onları ihtilaftan kurtarmak için. Yine tefsirlerimizde mesela Mekke müşrikleri söz konusu olduğunda onların içerisinde de tevhid inancı var. Tevhid inancına sahip olan kimseler var. Ama çoğu müşrik, yani Allah'a ortak koşuyorlar. Allah inancı var ama doğru bir Allah inancı yok. O konuda farklı görüşler ortaya çıkarıyorlar. Hatta aralarında öldükten sonra dirilmeye iman edenlerin ya da inananların bulunduğu da ifade ediliyor. Büyük bir kısmı da inkar ediyor. Böyle bir şey olamaz diyor. İşte böyle bir ihtilaflı konularda, yani insanların farklı farklı inanışlar, farklı farklı görüşler serdettikleri hususlarda gerçeğin, hakikatin ne olduğunu beyan için, bir delil olsun için bu kitabı biz sana indirdik. Bu kitap Hakk'ın beyanıdır çünkü. Cenab-ı Hakk'ın beyanıdır ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e indirilmiştir. Bir, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o müşrik toplumundaki bir takım yanlış inançları ortadan kaldırmak, insanlara hakikati olduğu gibi beyan etmek için indirilmiş. Bazı müfessirlerimizde Tevrat ve İncil gibi daha önceden indirilmiş ilahi kitaplarla ilgili insanlar zaman içerisinde farklı yorumlar yaparak farklı farklı kanaatlere sahip oluyorlar. İşte birçok sapkın görüşlere kadar gidiyorlar. İşte İsa aleyhisselamı tanrılaştırmaya, Üzeyir aleyhisselamı tanrılaştırmaya kadar gidiyorlar. Kim bilir daha nice ayetleri tahrif ediyorlar. İşte bugün de olduğu gibi belki tarihselcilik o dönemde de var. O dönemde öyleydi, şimdi bu cezayı böyle uygulayalım diyorlar. Mesela zina ile ilgili böyle farklılaştırılmış bir ceza türüne gittiklerine dair rivayetler anlatılıyor. Halbuki Cenab-ı Hak Tevrat'ta ve İncil'de bir takım hakikatleri beyan etmiş. Ama insanlar zaman içerisinde onları belki yorumlarıyla farklılaştırmışlar, değişik değişik görüşlere, sapık fikirlere de düşmüşler. Onlara da hakikatin ne olduğunu beyan için indirilmiş. Nitekim Kur'an-ı Azimüşşan aynı zamanda müheymin bir kitaptır. Yani hem musaddık bir kitap hem müheymin. Ne demek musaddık? Ne demek müheymin? Musaddık kendinden önceki indirilen kitapların Allah tarafından geldiğini tasdik edici olarak bir. Müheymin ise onların üzerinde bir kontrolör olarak adeta. O kitaplara sonradan sokuşturulmuş yanlışların neler olduğunu da açıklamak için. Öyleyse Kitab-ı Kerim olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın indiriliş sebeplerinden bir tanesi o bozulan hakikatin ya da bulanıklaşan hakikatin yeniden billurlaşması, yeniden saf halinde insanlığa sunulması. Birinci hedefi bu. Kitabullah'ın yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın indiriliş hedefleri. Bir diğer hedefi ise özellikle iman eden toplumlar için onun hak katından geldiğini kabule hazır o iman edecek topluluklar için de bir rehber, bir kılavuz, bir rahmet olsun için. Kılavuz yani karanlıkları aydınlatan bir kılavuz. İnsanları zulümattan nura yani karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir kılavuz. İtikadi anlamda inanç sahasında nelerin doğru, nelerin yanlış, batıl olduğunu beyan eden bir kılavuz. Amel sahasında yani ilişkilerde bir takım yapıp ettiğimiz hususlarda neyi nasıl yapacağımızı gösteren bir kılavuz. Ahlaki alanda hangi ahlakın en güzel, hangi ahlakın çirkin olduğunu gösteren bir kılavuz. Yine manevi anlamda hakka kurbiyet, Allah'a yakınlık kesbetmek isteyen, kazanmak isteyen kullara bunu nasıl gerçekleştireceğini gösteren bir kılavuz. Muttakilere bir kılavuz. Takva sahibi yani dindarlıkta Allah'ın razı olacağı bir kıvamı yakalama gayretinde olan kimselere yönelik bir rehber, bir kılavuz olsun için bu Kitab-ı Kerim indiriliyor. Bir de rahmet olsun için. Yani bir şefkaten, rahmeten minallah. Yani Allah'tan bir merhamet tezahürü olarak iniyor. Bir de rahmet indiği yerde bereketler meydana getiren şeydir. Nitekim yağmura da rahmet ismi verilir. İşte Kur'an-ı Azimüşşan aynı zamanda insan fıtratında meknuz olan yani adeta bir hazine gibi gömülmüş bulunan bir takım insani istidatları, insaniyet cevherini inkişaf ettirmek, geliştirmek, onu adeta meyveye duracak bir ağaç haline dönüştürmek için bir rahmet suyu gibi inmiştir Kur'an-ı Azimüşşan. Hayatımıza bir rahmettir. Ferdi olarak gönüllerimize, istidatlarımıza bir rahmettir. Aile hayatımıza bir rahmettir. Topluma bir rahmettir. Yani çölleşen insanlığımızı yeniden diriltmek, yemyeşil hale getirmek, insanı daha dünyada iken cennet bahçesi haline dönüştürmek için bir rahmettir. Fakat Kur'an'ın bu rahmet oluşu ancak imanla sağlanabilecektir. Yani imana kapı aralayan, imana dair bir adım atan, iman dairesinin içine giren, Kur'an'ın haktan geldiğine dair böyle bir kesin kanaati, içinde bir tasdiki kabulü olan kimselere Kur'an aynı zamanda rahmet olsun için indirilmiştir. Buradan şunu da anlıyoruz. Kim Kur'an'ı kendine kılavuz ederse ve Kur'an'a tam bir imanla yaklaşırsa, Kur'an onun için bulunmaz bir rehber, kılavuz, elinden tutan, yol gösteren bir rehber, hem de hayatının bütünü için hem bereket hem de rahmet, inkişaf, terakki kaynağı Kur'an-ı Azimüşşan. Cenab-ı Hak bu sırra dikkat çekiyor. Vallahu enzele mines semai ma'en fe ahya bihil arda ba'de mevtiha inne fi zalike le ayeten li kavmin yesmeun. 65. ayet Nahl suresi buyuruyor ki Rabbimiz işte Allah gökten su indirir de onunla ölümünden sonra yani kuruyup katılaştıktan sonra çölleştikten sonra yeryüzünü diriltir. Elbette bunda gerçeğe kulak verecek bir toplum için açık bir işaret, mühim bir ders vardır. Hem de büyük bir işaret var bu dirilişte. Sanki Kur'an'ın rahmet oluşundan sonra yine rahmet diye isimlendirilen bir yağmura hemen bir gönderme yapılıyor. Bir Cenab-ı Hak gözlerimizi oraya çeviriyor. Nasıl gökten Allah bir su indiriyor. O suyla arz yemyeşil hale geliyor. Ağaçlar çiçek açıp meyveye duruyor. Ortalık cennete dönüşüyor. Nasıl böyle bir ölümünden sonra adeta kupkuru bir hale dönüştükten sonra yeniden bir yeşerme meydana geliyor. İşte diyor Cenab-ı Hak, kulak veren bir toplum için, can kulağıyla dinleyen bir toplum için, ibretle ve ders almak için dinleyen bir toplum için bunda büyük bir işaret var. Öyleyse insan kendi içindeki tohumları yeşertmek, onları çürümeye terk etmemek için Kur'an rahmetiyle sulanmaya ihtiyacı var ki dirilsin. Nitekim bir başka ayet-i kerimede Enfal suresinde Rabbimiz, ey iman edenler, sizi diriltecek, size hayat verecek şeye çağırdıkları zaman Allah ve Resulünün davetine icabet edin, ona evet deyin diye emrolunuyor. O zaman Yüce Rabbimizin her bir mesajı, her bir ayeti bize yeni bir, daha dünyadayken cennet kapısı açacak, bizi cennete çevirecek. Çölleşen insaniyetimizi, çölleşen yüreğimizi, gönlümüzü, istidatlarımızı, insaniyet cevherlerimizi yeniden diriltecek bir ilahi soluk, ilahi rahmet suyu, can suyu yani, can suyu. Evet, Kur'an ayet ayet can suyudur. Mahrum kalanlar kendilerini helake, yok olmaya, sönmeye, pörsümeye, çürümeye terk etmiş kimseler. Ama Kur'an'a kulak veren, Kur'an'ı can kulağıyla dinleyen, ondaki ibretleri, işaretleri anlamaya çalışan kimseler için ise işte böylesine bir rahmet, böylesine bir hidayet kitabı. Cenab-ı Hak Kur'an'ın birçok yerinde bu gökten inen suyla yeşillenen yeryüzünü bize misal olarak anlatır. Hatta öldükten sonra dirilmeye misal olarak da anlatır. Allah böyle diriltir. Ve inne lekum fil en'ami le'ibra. Nusqikum mimma fi butunihi min beyni farzin ve demin lebenen halisan sa'igan lişşaribin. Gerçek şu ki diyor Cenab-ı Hak, sağmal hayvanlarda da sizin için büyük bir ibret bulunmaktadır. Nitekim onların karınlarında o besin artıkları, yani fışkı haline gelmiş o besin artıkları ile kan arasından çıkardığımız, içenlerin boğazından kolayca geçen öyle saf bir sütle sizi suluyoruz, sizi besliyoruz. Bunda da ne büyük bir ibret var diyor. O sütün oluşumunda. Evet, hayvanlar özellikle işte koyun, keçi, sığır, deve gibi o sütünden istifade ettiğimiz hayvanlardaki o sütün oluşumuna Cenab-ı Hak dikkat çeker. Görmüyor musunuz adeta? O hayvan bir takım şeylerle besleniyor. O beslendiklerinden kendisine lüzumlu olan gıdalar bir şekilde enzimler yoluyla alınıyor. Onun posası dışarı atılıyor. Bir kısmı kana karışıyor, kan oluyor. O posa olarak atılan da bir efendim necaset, dinimize göre kan da bir necis sıvı. Cenab-ı Hak buyuruyor ki şimdi bu iki sıvı arasından sanki aralarında öyle bir perde, öyle bir düzen, intizam kurulmuş ki öyle zaten Cenab-ı Hak onu beyan ediyor. Bu ikisinin arasından diyor Cenab-ı Hak bir süt çıkarıyor ki böyle hiç üzerinde necaset eseri yok. O çıkan posanın ne kokusu ne rengi ona karışmamış. Ne tadı, hiçbir şey karışmamış. O kandan hiçbir şey karışmamış. Kan kıpkırmızı, çıkan posa farklı farklı. Ama böyle bembeyaz, safi, arı duru bir süt çıkarıyoruz diyor. Ve bununla sizi besliyoruz. her canlı başlangıçta anne sütüyle besleniyor. Daha sonra insan hangi yaşta olursa olsun bu hayvanlardan çıkan sütleri hep içiyor. Sütü ve sütün ürünü, sütten meydana gelen bir takım yan ürünlerle nice nice beslenmeler, nice nice gıdalar yapıyoruz ve içiyoruz. Bunu diyor düşünmüyor musunuz? Bunda bir ibret yok mu sizce? Haydi bakalım bunu kendiniz aynı bu koyunların, keçilerin, develerin yediği maddeleri bir araya toplayın ve siz de böyle arı duru, böyle zevkle, büyük bir şevkle ve tertemiz içebileceğiniz bembeyaz bir süt çıkarın bakayım da göreyim. Allah'ın yaratışı, Allah'ın ortaya koyduğu bir ürün ne büyük bir ibrettir almasını bilene. Buna dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. Süt yani mucize bir içecek. Cenab-ı Hakk'ın zaten ayet diye ifade ettiği her şeyde bir mucizevi yön var. Yani başkalarının yapmaktan aciz kalacağı bir büyük hikmetli bir yapı var. Nitekim bir sonraki ayetlerde de Cenab-ı Hak yine mesela bala dikkat çekecek. Bunların her birinde ayetler peş peşe sayıyor Yüce Rabbimiz. İnsanoğlu iyi dinlese, iyi görse, tefekkür etse, aklını çalıştırsa buralardan nice nice ayetler, nice nice deliller, nice nice şuurlar elde eder. Ancak gel gör ki insan gafletin içinde yüzer gider. Ülfet ve gaflet dediğimiz alışılmışlık sürekli gördüğümüz için güneşin her gün doğduğunu, gökten yağmurun yağdığını sık sık gördüğümüz için bunlar sıradan tabiat olaylarıymış gibi geliyor. Halbuki her birinin ne büyük mucizeler olduğunu üzerinde tek tek düşünürsek görürüz. Bütün varlıkta bu var. Zerreden küreye hemen hepsinde böylesi ibretler, böylesi ayetler var. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْغًا حَسَنًا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının meyvelerinden hem sarhoşluk veren bir içki hem de güzel bir rızık elde edersiniz. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için nice nice ayet vardır, nice ayet, büyük mucize çapında ayet vardır, işaret vardır. Ama akleden toplum için. Burada da Yüce Rabbimiz aynı şekilde hurma ağaçlarından elde edilen hurmalardan, üzüm bağlarından elde edilen üzümlerden elde ettiğimiz nimetlere dikkat çekiyor. Bunlardan diyor sarhoşluk veren şeyi de elde ediyorsunuz ama bir de güzel rızıklar, beslenme kaynakları elde ediyorsunuz. Bu ayet indiği sıralarda içki henüz haram kılınmamıştı. Mekke toplumunda da içki su gibi içiliyordu. Cenab-ı Hak içkiyi kademe kademe tedrici bir şekilde yasaklıyor kullarına. Burada dikkat edilirse o sarhoşluk veren içkiye bir övgü yok. Sadece üzümden ve hurmadan böyle bir insanı sarhoş eden bir içki, meşrubat çıkarıyorsunuz diyor. Fakat bir de diyor rızkan hasene, bir de güzel bir besleyici bir ürünler elde ediyorsunuz. İşte pekmez yapıyorsunuz, ne bileyim sirke yapıyorsunuz, daha başka ürünler çıkarıyorsunuz onlardan. Buna da dikkat çekiyor. Bunların asılları topraktan besleniyor. Kökleri işte yukarıdan güneş ışığı, hava, aşağıdan topraktan bir takım kaloriler, bir takım besinler, su alıyor. Ve neticede böyle bir üzüm, böyle bir hurma gibi bir meyve çıkıyor. Bunların içinden de başka başka ürünler çıkarıyorsunuz diyor. Esasen bunda da diyor, akleden, aklını iyi çalıştıran, var olan verilerden, bilgilerden yeni yeni sonuçlar elde edebilecek kapasitesi olan kimselere bir işaretler var. Nasıl oluyor bu üzümün içindeki o şerbet gibi güzel tatlı su nereden geliyor? Hurmadaki o özlü yapı nasıl oluşuyor? Ve bunlar dönüşerek yine yeni yeni nimetler haline nasıl geliyorlar? Bunda bir ibret var. Buna dikkat çekiyor Kur'an-ı Azimüşşan. Bazı alimler bunu bir önceki ayetteki sütün çıkış yeriyle aynı bir benzetme yapılmıştır diyorlar. Nasıl süt bir efendim besin artığı diyebileceğimiz o fışkı diye ifade edilen neredeyse atık haline gelmiş artık bağırsaklarda gübre olarak dışarıya atılacak şeyle efendim kan arasından tertemiz bir süt çıkarıyorsak, yine böylesi sarhoşluk veren, insanı aklını başından alan bir takım olumsuz şeylerin arasından böyle bir de güzel bir rızık çıkarıyorsunuz. Ondan güzel bir yiyecek, güzel içecekler çıkarıyorsunuz diyerek aynı şekilde bunu da bir önceki ayetteki sütün çıkışına benzetiyor bazı alimlerimiz. Ve burada Yüce Rabbimiz yeryüzündeki meyvelerin insan için ne güzel bir rızık kaynağı olduğuna dikkat çekerek buradaki ayeti de okumamızı istiyor. Ancak bu ayeti, bu işareti çözebilmemiz için akletmemiz gerektiğini, aklımızı çalıştırmamız gerektiğini ifade ediyor. Ve özellikle sarhoşluk veren içki çeşidine herhangi bir medikte bulunmuyor ve onun dışında elde edilen o meyvelerden çıkan ürünlere hasenen kaydı koyarak, yani güzel diyerek, güzel bir rızık diyerek içki yapılan o sarhoşluk veren sıvıya bir medikte, bir övgüde bulunmuyor. Ve böylece içkinin haram kılınmasının birinci adımı atılmış oluyor diye izah ediyor bazı müfessirlerimiz. Ve evha rabbuke ilen nahli en ittehizi minel cibali büyüten ve mineşşeceri ve mimme yarışun. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve insanların kurdukları çardaklarda kendine göz göz yuvalar edin, kendine barınaklar edin, kendine evler edin diye Rabbin diyor bal arısına vahyetti. Bir sonraki ayet de efendim arıyla ilgili ki zaten sureye adını veren ayetler de işte bu ayetler, nahil arı demek. Thumme kulli min kulli semarati fesluki subula rabbike zulula yahrucu min butuniha şarabun muhtelifun elvanuh fihi şifaun linnas inne fi zalika laayeten liqaumin yetefekkerun. Sonra önce diyor evini yap. Sonra her türlü meyveden ye. Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek onun gösterdiği yollardan git. O yollara gir. O arıların karınlarından çeşitli renklerde bir içecek çıkar ki diyor Cenab-ı Hak, onda insanlara şifa vardır. Şüphesiz bunda sistemli bir şekilde düşünmesini bilen, yani tefekkür edebilen kimseler için ayet vardır. Büyük bir mucize çapında işaretler vardır, ibretler vardır buyuruyor Rabbimiz. Gerçekten Yüce Rabbimizin yarattığı hemen her varlıkta nice nice ayetler var. Fakat arılar çok daha sanki özel varlıklar, daha farklı yaratılmışlar. Onların yaratılışları, çalışma stilleri, ürünleri, her biri daha özel ve Rabbimiz arıya vahyettiğinden bahsediyor. Buradaki vahiy, bazıları, alimlerimiz buna arıya ilham etti. Yani peygambere gönderilen vahiy gibi anlaşılmasın diye arıya ilham etti diye ifade ederler. Bazıları bunu içgüdü olarak ifade eder, arının içgüdüsü. Sanki şöyle demek daha uygun olabilir. Yani Cenab-ı Hak arının yapısına böyle bir yazılım yükledi adeta. Bugünkü modern ifadeyle bunu ifade edebiliriz. Bir yazılım, öyle bir yazılım ki, organik bir yazılım ki, çok yönlü. Hemen hemen bütün varlıkta böyle bir Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlar var. Her bir varlık. Mesela her bir varlık bakıyorsunuz kendisini koruma melekesine sahip. Tehlikelere karşı koruyor. Kendi varlığını devam ettirmek için bir yiyecek bulma derdine düşüyor. Neslini devam ettirmek için bir karşı cinsle beraber olma ihtiyacı hissediyor. Bütün varlıkta Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir kanunlar var. Ama her bir varlığın da kendine özel. Onun için vahiy bir anlamda varlığa ne için yaratıldıysa o yaratılış maksadına uygun şekilde bir program yüklemek anlamı da verilebilir. Ve evha ila rabbuke enin nahli. Arıya Allah vahyetti. Yani onun özüne böyle bir meleke yükledi. Ve belki de bu bilemiyoruz tabii o varlıklara Cenab-ı Hakk'ın daha farklı nasıl bir iletişim şeklinde bir tecellisi var. Bunu bütün yönleriyle çözmemiz çok zor. Fakat burada açıkça vahyedildiğinden bahsediliyor. Bir başka ayette Rabbimiz Rabbunellezî âtâ külle şeyin halgahû thümme hedâ. Bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını hem verir hem de ona hidayet eder. Yani onun gideceği yolu da gösterir. İnsana da öyle. İnsana da hem normal olarak kendini koruma, besleme, efendim geliştirme yollarını yüklüyor. Her insanda var bu. Bir de insanın yolunu şaşırmasın diye insana insaniyet kalitesi yükleme anlamında çok daha hususi bir hidayet daha veriyor Cenab-ı Hak. Ama bütün varlığa bir hidayet veriliyor. O hidayetin adı işte bir vahiy. Bütün varlığın ne için yaratıldıysa o yaratılışını gerçekleştirmek, o yaratılış gayesini gerçekleştirmek için ne lazımsa o bir kere yüklenmiş oluyor. Onun gücünü, kudretini Cenab-ı Hak sürekli veriyor kendisine. Kim bilir belki o ilhamları da Rabbimizin o vahiyleri de kendi içinde farklı sürekliliği olan vahiylerdir de. Burası bir muamma. Hakikaten çözmek çok zor. Kainatta bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında bir hiç mesabesinde. Bize ancak böyle hayran olmak düşüyor. Yani hayret makamında adeta Subhanallah, sen ne yücesin Rabbimiz, her türlü eksikte münezzehsin diyerek bir hayret ifademiz ortaya çıkabiliyor. Burada sizlere arıyla ilgili, arının hayatıyla ilgili, efendim çalışmalarıyla ilgili Ümit Şimşek hocamızın Bir Arının Hatıra Defterinden diye bir efendim yazısından bir özet sunmuş olacağız. Önemli görüyoruz. Çünkü bir sureye adını vermiş bu arı. Arı ismi surenin adı olmuş. Ve Rabbimiz de özellikle o arının her seviyede yaptığına ve ürününe dikkat çekiyor. Ve o ürününde, o balda bizim için çok büyük şifalar bulunduğuna dikkat çekiyor. Bununla ilgili bu yazıyı bir doğrusu okumak isterim. Bal arısı ortalama 2 ay kadar yaşar. Hayatının başında bir noktadan az daha büyük bir yumurtacık şeklindedir. 4. gün bir larvadır, yani kurtçuk haline dönüşür. Bu dönemde günde ortalama 1300 öğün yiyecek yer. Kovandaki ablaları tarafından hazırlanan, daha önceki arılar ve büyümüş arılar tarafından hazırlanan vitamin ve protein bakımından oldukça zengin bir tür pelte veya macunla beslenir başlangıçta. Ağırlığı her gün 5 katına çıkar arının. Çevresindeki sıcaklık 35 santigrat derece civarındadır ve bu sıcaklık yine diğer arılar tarafından sağlanır. 7. gün pelte veya macun yerine bal ve polenle hazırlanan bir yiyecek yemeye başlar. 9. gün içinde bulunduğu hücrenin tavanı bal mumu ile kaplanır. Ertesi gün, yani 10. gün etrafına ipekten bir koza örer, artık bir pupadır. 2. haftanın sonunda bal arısına benzemektedir. 20. günde ise dokunma ve koklama duyusu vazifesi gören antenleri bulunan başı üçü başın üst bölgesinde, daha büyük olan ikisi yanlarda olmak üzere, beş gözü, su ve nektar emmek için dili, ayrıca çeneleri, bacakları, kanatları ve kendisini korumada kullandığı sokacı ile tam bir arıdır artık 3. haftanın sonu itibariyle. Karnı hem sindirim hem de boşaltım vazifesi görecek şekilde tanzim edilmiştir. Kovandaki çok hassas ve titizlikle uyulması gereken iş bölümüne göre çalışmaya başlar. İlk işi temizliktir bu arının. 2 gün sonra 4-6 günlük larvalara bakan bir bakıcıdır. Bu iş için vücudunda bir bez çalışmaya başlar. Ablalarının kendisine verdiği polenlerle larvaları besler. 26. gün pelte üretmeye başlar ve bunları her gün 1300 öğün yemek alması gereken larvalara verir. 1. ayın sonunda ablalarının çiçeklerden topladığı nektarlardan bal üreten bir aşçıdır. Bal, su, sakkaroz ve glukozdan oluşur ve vitamin bakımından son derece zengindir. Ayrıca karbonhidratların sindirimi için enzimler ihtiva eder. Bir petekte her gün binlerce arı ölür ve binlercesi doğar. Bu o kadar düzenli ve sistemlidir ki hiçbir karışıklık görülmez. Arı toplumlarında kraliçe arı yumurta yapar. Kendilerinden dişi arıların çıkması için günde ortalama 2000 yumurta üretmesi gerekmektedir. Bazı dişi arılar onu beslerken o da onlara ürettiği bir yiyecek maddesinden tattırır. Bu maddeden tadan dişi arılar peteğin etrafında döner ve bütün dişi arıların aynı maddeden tatmasını sağlarlar. Bu üremede bir nevi planlama vazifesi görür. Dişi arılar bu maddeden tatmadıkları gün hep birlikte yumurta yapmaya başlarlar. Bu yumurtalar döllenme sonucu olmadığı için onlardan ancak erkek arılar çıkar. Erkek arıların ise kraliçe arıyı döllemekten başka vazifeleri yoktur. Bu bakımdan sayıları oldukça sınırlıdır. 35. gün bal arısının vücudunda yeni bir fabrika devreye girer. Karnının alt ve geri bölümünde yer alan bu fabrika bal mumu üretir. O bu bal mumunu orta bacaklarındaki küçük çubuklarla toplar, çiğner ve petek hücresi yapımında kullanır. Hücreler altıgen şeklindedir. Çünkü içlerine kendilerini inşaada kullanılan bal mumu miktarına oranla mümkün olan en fazla bal depo edilmelidir. Ayrıca altıgen harici etkilere karşı en dayanıklı şekildir. Bir petekteki arılar yarım kilo bal mumundan 35 bin hücre üretir ve bunların içine 10 kilo bal depo ederler. Yarım kilo bal mumu üretmek için de 3,5 kilo bal tüketmeye ihtiyaçları vardır. Hücreleri ihtiyaca göre farklı şekillerde yaparlar. Onları yaparken de yer çekimini dikkate alırlar. Söz gelimi işlerinde dişi işçi arıların yatay olarak durdukları hücreler dikey bir katman oluştururken, içlerinde geleceğin kraliçe arılarının dikey olarak durduğu hücreler ise yerin yüzeyine paraleldir. Erkek arıları barındıran hücreler ise dişi arılarınkinden daha büyüktür. 37. gün bal arısı peteği terk eder ve dış dünya hakkında bilgi edinmek için onun etrafında uçmaya başlar. Kuşların aksine arılar kanat çırpmaz. Uçmaya başlarlarken kanatları bir saniyede 250 tam devir yapacak şekilde otomatik hareket eder. Ve arıların vücutlarını hava akımına ayarlayacak biçimde belirli çizgiler yaparak kıvrılır. Havada bir 8 işareti yaparlar. Yine kuşların aksine vücutları kanatlarının büyüklüğüne oranla ağırdır. Arılar çiçeklerden nektar yani bal özü topladıklarında elbette bu ağırlık daha da artar. Buna rağmen saatte 15 kilometre yol alabilirler. Uçmaları gibi inmeleri de mucizevidir. Yine kuşların tersine olarak inmeden önce hızlarını düşürmek mecburiyetinde değildirler. Bacaklarının uçlarının sağladığı imkanla havada uçarken birden istedikleri yere konabilirler. Bal arısının 38. gündeki vazifesi peteğin girişinde nöbet tutmaktır. Başka hiçbir varlık, hatta o topluma ait olmayan başka herhangi bir arı peteğe giremez. Her bir arı toplumunun kokusu ayrıdır. Ve arılar birbirlerini kokularından tanırlar. Peteğin girişi o topluma ait koku ile işaretlenir. 41. gün ortada artık her bakımdan mükemmelleşmiş bir bal arısı vardır. vücutta pelte ve bal mumu üreten fabrikalar durmuştur. O bundan sonra günlerini bal özü toplayarak geçirecektir. Çiçekler renkleri ve kokularıyla arıları çekerler. Onlar sanki arıların inmesi için platform vazifesi görecek şekilde hazırlanmış yapılara sahiptir. Bu yapıların üzerine inen arılar, dillerini çiçeklerin merkezindeki bal özü kaynağına daldırırlar. Bu esnada çiçeklerdeki polenler, arıların vücudundaki çok küçük çubuklara benzeyen tüylere yapışır. Arılar bu polenlerden bazılarını ziyaret ettikleri diğer çiçeklere bırakır ve böylece çiçeklerin döllenmesine yardımcı olurlar. Onlar çiçekleri rastgele dolaşmazlar. Önce hangi tür çiçekleri dolaşmışlarsa aynı çevredeki aynı tür çiçekleri dolaşmaya devam ederler. Arılar günde 20 bin civarında çiçeği dolaşır. Topladıkları bal özünü karınlarında, polenleri ise arka bacaklarındaki sepetlerde depo ederler. Bu yüklerinden dolayı dönüşleri zor olduğu için arı yolu denilen kestirme ve doğrudan bir yolu takip ederler. Bilmedikleri yerlerden geçseler bile daima bu doğrudan ve kestirme yolu izlerler. Bu yolu bulmak onlar için son derece kolaydır. Güneşin bulunduğu yer ve konum onları yönlerini tayinde yardımcı olur. Onlara yönlerini tayinde yardımcı olur. Güneşin bulunduğu konumun değişmesi onlara yolu şaşırtmaz. Çünkü günün her saatinde güneşin yerini ve konumunu kolaylıkla hesaplar ve atmosferi kutuplaşmayı kullanarak göğün herhangi bir yerinden gelen en hafif bir ışıkla bile güneşin yerini kolayca tespit edebilirler. 2 aylık bir ömrün sonunda bir bal arısı 2000 kilometreden fazla yol almış ve 50 gram bal üretmiştir. Bu miktar asla küçümsenmemelidir. Çünkü bir kovandaki arı nüfusu günde 200 bin uçuş yapar ve 1 kilo bal üretir. Dünyadaki bütün insanlar bir araya gelse ve imkanlarını birleştirseler 1 gram bal bile üretemezler. Açıktır ki mutlak ilim, kudret ve irade sahibi Cenab-ı Allah'tan başka hiçbir varlık, bu varlık veya varlıklar bazılarının isimlendirmesiyle hepsi de kör, sağır, şuursuz, ilimsiz ve iradesiz olan tabiat güçleri ve madde de olsa ne bir arıyı yaratabilir ne de onun hayatını tanzim edebilir diyor Ümit Şimşek hocamız. Allah kendisinden razı olsun. Evet, arılar işte böyle mucizevi varlıklar. Onların ürünleri olan bal da öyle. İnsanlık için bir şifa. Düşünün, o balı en güzel şekilde depoluyorlar, üzerine sırlıyorlar, kapatıyorlar ve insana adeta arz ediyorlar. Yani insan ne büyük bir varlık, ne şerefli bir varlık esasen, fakat ne de büyük bir nankörlüğe sahip. Yani şükredici bir varlık olacağına bunları görmezden gelen, inkar eden adeta ve nankörlük eden bir kişiliğe dönüşebiliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın balın şifa olduğuna dair de tavsiyeleri var. Yine buyuruyorlar ki, size şu iki şifa kaynağını tavsiye ederim. Bal ve Kur'an diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Evet, Kur'an da gönüllerdeki, sadırlardaki, insanın göğsünün içindeki o kalplerdeki hastalıklara karşı şifadır. Diğeri de bizim bedeni hastalıklarımıza karşı şifadır. Yine rivayete göre bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ya Resulallah, kardeşim dedi, karnı ağrıyor, ishal oldu dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona bal şerbeti içir buyurdu. O da içirdi fakat bu hastalığı daha da arttı. Bunun üzerine tekrar gelerek Efendimiz'e durumu anlattı. Resulullah Efendimiz ona bal şerbeti içir buyuruyor tekrar. O da ikinci defa içirdi fakat yine hastalık devam etti, hatta artarak tekrar ya Resulallah içirdim fakat fayda vermedi dedi. Bunun üzerine Efendimiz git ona bal şerbeti içir. Vallahi Allah doğru söyledi fakat senin kardeşinin karnı yalan söylüyor buyurdu. O da bir kere daha içirdi. Allah şifa verdi ve iyileşti. Sanki bağından çözülmüştü buyuruluyor. Evet, bu Buhari ve Müslim hadisi. Balın farklı terkiplerde, farklı şekillerde şifa olarak kullanılması tarihen olmuş bir husus. Günümüzde de bal bu anlamda daha nice nice belki hastalıklara şifa olabilecektir. Araştırılmayı beklemektedir. Bulunan sonuçlar var. Henüz daha keşfedilmeyi bekleyen hususlar vardır. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın balla mümin arasında bir benzetmesi var. Onu da söyleyerek bugünkü dersimizi bitirelim. Efendimiz buyuruyorlar ki, mümin bal arısına benzer. Temiz olan yer, temiz olan şeyler ortaya koyar, temiz yerlere konar ve konduğu yeri ne kırar ne de bozar. Demek ki mümin adam böyle faydalı çalışmalar yapan, faydalı ürünler ortaya koyan ve nezaketi, zarafeti olan bir kişilik olmalıdır. Efendimizin gönlündeki mümin tanımı böyledir efendim. Yüce Rabbimiz yeryüzüne indirdiği, gönderdiği, yarattığı varlıklardaki sırları keşfedebilecek aklı, ibret alabilecek gönlü hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.